Sorularla Risale-i Nur programının kıymetli takip edicileri, bu haftaki programımıza 17. söz ile ilgili sorularımızla devam edeceğiz. Hoş geldiniz hocam.
Teşekkürler.
Geçen haftadan okuduğumuz metinin sonunda en son bir ayet kaldı. Onu soracağım hocam. La ya'lemul gaybe illallah ifadesini açıklar mısınız?
Şimdi bu la ya'lemul gaybe İllallah, la alemu bilmez demek. El gaybe, gaybe bilmez. İlla ancak alır. Yani gaybe Allah'tan başkası bilmez. Evet. Türkçe şey bu. Manası bu. Bu bir ayet-i kerime değil. Zaten ayet-i kerime, şöyle bir ayet-i kerime var. De ki göktekiler ve yerdekiler gaybı bilmez ancak Allah bilir.
Evet.
Yani göktekiler ve yerdekiler tabirini ayetin çıkardığınız düşün, çıkardığınız bu ibare çıkıyor.
Evet. Yani,
ama ayetin içerisinde o da var.
Evet.
Yani göktekiler ve yerdekiler. Yani ne melekler gaybı bilir, ne de yerde insanlar ve cinler gaybı bilir. Gaybı evet. Ancak Allah bilir. Demek. Şimdi gayb deyince, gayb malum. Fatiha'dan sonra Bakara suresi geliyor, onun ilk ayeti. Elif lam mim diye başlıyor. Şimdi müminleri tarif ederken, gaybı iman ederler. Değil mi?
Evet.
Birinci vasıf o geçiyor. Müminler gaybı iman ederler. Bu gaybden maksat nedir? Bu noktada işte tefsir alimleri, bizim şahsi kanaatimiz olamaz. Onların beyanı diyorlar ki gayb demek görülemeyen değil, görünmeyen demektir diyorlar.
Evet.
Yani gayb görülemeyen değil, görünmeyen demektir. Yani gayb görülebilir.
Evet.
Ama şu anda görünmüyor. Değil mi? Mesela şimdi ahiret iman gaybı imandır. Ahiret şu anda görünmüyoruz. Ama ahiret görülemeyen değildir. İnşallah vefat ettik mi herkes görecek de inşallah cenneti görürüz yani.
İnşallah.
Değil mi? Şimdi görülemeyen. Mesela melekler şu anda görünmüyor. Gaybe iman ediyoruz. Melekler iman ediyoruz ama görülemeyen değildir melekler. Görünmeyenlerdir. Nitekim melekleri görüşen, dünyada görüşen büyük zatlar var. Değil mi? Zaten Resulullah Efendimiz bize Cebrail'le görüşmüş, Miraç'ta diğer melekler de görmüş değil mi? Değişik sema tabakalarındaki melekleri.
Evet.
Bizatihi Miraç'ta Cenab-ı Hakk'ın rüyetine mazhar olmuş değil mi? Rüyet, rüyetullah. Bu da bizim için şu anda gayb. Yani gayb demek görünmeyen demek. Şu anda görünmeyen melekler olsun, ahiret olsun, işte zat-ı ilahi olsun. Hepsi gayba giriyor. Her zaman okuyoruz malum Haşr suresinin son ayetleri. Orada da gayb geçiyor. Cenab-ı Hak hakkında birçok esma geçiyor orada. Sonunda da alimul gaybi ve şehade. Allah gaybın ve şehadetin alimidir geçiyor. Yani görünmeyen ve görülen bütün alemleri Allah bilir. O da bu manaya. Yani.
Evet.
Yani, la ya'lemul gaybe illallah. Bu hariri ayet değil.
Evet.
Evet, evet.
Yine 17. sözden bir metin. Onunla ilgili bazı sorularımız olacak hocam. Lakin zihruhların en eşrefi ve şu bayramlarda kemiyet ve keyfiyet cihetiyle en ziyade istifade eden insan, dünyaya pek çok meftun ve müptela olduğu halde dünyadan nefret ve âlem-i bekaya geçmek için esed-i rahmet olarak iştiyak engiz bir halet verir, kendi insaniyeti dalalette boğulmayan insan o haletten istifade eder, rahat-ı kalp ile gider. Şimdi o haleti intac eden cihlerden numune olarak beşini beyan edeceğiz. Bu metinle ilgili birinci olarak insana zihruhların en eşrefi denilmesi ne anlama gelmektedir?
Malum zaten Tin suresinde geçiyor ya, biz insanı en güzel surette yarattık.
Evet.
Cenab-ı Hakk'ın her eserinde esmalar, isimler tecelli eder. Hatta en çok esmanın tecelli ettiği, daha da bütün esmanın tecelli ettiği. Hatta Üstad kalbi beşer diyor değil mi?
Evet.
Yani insanda hatta kalbi beşer de bütün esmanın asarını göstermek diyor. Cenab-ı Hakk'ın bütün esmasına mazhar mahluku insan. Yani bir insandan bir mahluk ne kadar fazla esmaya, yani Allah'ın isimlerine ne kadar çok veya daha geniş manada ayın olursa o kadar mükemmelleşiyor. Şimdi insanda bütün esma var. Meleklerde bütün esma tecelli etmiyor değil mi?
Evet.
Mesela Rezzak ismi melekleri de tecelli etmiyor. Rızık.
Evet.
Vaffar ismi tecelli etmiyor. Günah işlemiyorlar çünkü. Şafii ismi tecelli etmiyor. Değil mi? Çünkü hastalanmıyorlar. Evet. Dolayısıyla insanda bütün esma tecelli ediyor. Bir insandaki tabii akıl ve şuur çok ileri derecede. İnsan derken bunun kemali peygamberlerde, onun da kemali Peygamber Efendimiz'de. O manada Allah'ın en üstün mahluku insan.
Evet.
Değil mi? Soru nasıl gelmişti?
Zihruhların en eşrefi.
Yani ruh sahiplerinin. Zihruh deyince hayvanatın da ruhları vardır. 1 milyondan fazla, 1,5 milyondan fazla hayvan türü var. Onların ruhlarını da katarsak insan ruhu onunla hiçbir mukayese kabul etmez.
Evet.
Meleklere de mesela Cebrail Aleyhisselam bir isim ruh. Meleklere de katarsak meleklerden de insan üstün. Nitekim çünkü arzda halife insan.
Evet.
Arzdaki bütün zihruhlar, canlılar insana hizmetkar. Bir de malum Cenab-ı Hak meleklere haber veriyor ya, ben yerde bir halife yaratacağım.
Evet.
Orada insan halife olduğunu açıkça Cenab-ı Hak açıkça beyan ediyor. Meleklerin de itiraz denmez de istifzar deniyor, yani tefsirini istemek. Yani hikmetini sormak. Yani niçin yaratacaksın? Biz sana ibadet ediyoruz. Hani yeryüzünde kan dökecek birini yaratacaksın. Cenab-ı Hak sizin bilmediğinizi ben bilirim buyuruyor. Ve melekler de insanı imtihan ediyor. Malum Adem Aleyhisselam'a eşlerin isimlerinden, vazifelerinden, mahiyetlerinden. Ve melekler imtihanı kaybediyorlar. Orada da yani insanın sadece diğer zihruhlardan değil, meleklerden de üstün olduğu ortaya çıkıyor. Neticede ilim cihetiyle.
Evet.
Değil mi? İnsan mahiyet olarak ilimle donatıldığı için diğer hayvanattan zaten üstün olduğu gibi meleklerde de ilim yönünden ileri geçtiğini, Adem babamızla meleklerin imtihanında Cenab-ı Hak bize bildirmiş oluyor. Yani dolayısıyla bize teşvik ediyor Cenab-ı Hak ki sizin şerefiniz ilimdedir.
Evet.
Başta iman tabii. İlimlerin şahı da diyor ya abi, marifetullah'tır. Allah'ı bilmek en büyük ilimdir. Onun için bu sahaya da insanların daha çok yönelmesi, ilim noktasında terakkiye, tealiye çalışmaları da ayette işari manada sanki emredilmiş oluyor ya da teşvik edilmiş oluyor diyelim.
Evet.
Evet. Bu cihet insan en eşref.
Evet. İkinci olarak insan şu bayramlarda kemiyeten ve keyfiyeten en ziyade nasıl istifade ediyor?
Şimdi kemiyeten istifade deyince mesela bizden çok yiyen hayvanlar var. Öyle baktık mı tam anlaşılmaz yani kemiyet, ama bizden çok yiyor ama bir hayvan yemek çeşitleri olarak baktın mı kemiyet yine biz fazla yiyoruz yani, değil mi?
Evet.
Hayvan bir tip diyelim, rızkı var bize. Bizim bir soframızda 6-7 tip şey oluyor yani. En sade sofrada bakın kaç tip gıda var. En sade bir sofra.
Evet.
Değil mi? Çay var bir defa. Şeker de var yani, değil ki. Peynir var 3, zeytin var 4. Öyle mi?
Evet.
4 tane bir defa garanti. Öyle mi? Salata yapmışsanız onun içerisine kaç tip sebze giriyor? Onun ötesine geçelim, meyvelerin çeşitleri. Yani bir hurmanın 70 cinsi varmış yani. Bir hurmanın. Daha da belki fazla. Bu şekilde baktık mı kemiyette de insan çok fazla istifade ediyor.
Evet.
Çok fazla şeyden istifade ediyor. Bir midesine çok fazla şey dolduruyor diye baksak bizden fazla yeni hayvanlar var.
Evet.
Ama çok fazla şeyden istifade ediyor diye baksak kemiyete, o zaman insandan daha çeşitli gıda alan başka bir canlı yok.
Evet.
Bir de istifade deyince faydalanmak sadece mide demek değildir yani. İstifade kelimesi faydalanmak olunca insanın kainatın istifadesi sadece mide değildir. Değil mi?
Evet.
Ya bu noktaya baktık mesela, akıl en büyük bir nimet insanda. Hiçbir canlıda yok bu. Yani hayvanat nevini konuşuyorum. Dolayısıyla insan akıl sayesinde kainatın çok şeyinden istifade ediyor. Yeraltı kaynaklarından, radyoaktif dalgalardan tut, değil mi?
Evet.
İşte güneş enerjisinden, her şeyden insan istifade edebiliyor. Bu noktada hiçbir hayvan insanla zaten mukayeseye giremez. Bu akıl yönü. Kalbe girdik mi, iman yönüne, marifet yönüne girdik mi, kainatı tefekkür yönüne, değil mi? Cenab-ı Hakk'ın marifetinde mesafe kat etme, muhabbetullah'ta ilerleme, rıza ilahiyen ayrılma. Bu açıdan girdik mi zaten hayvanlarla hiç insan mukayese edilmez. O bakımda insan kainattan en çok istifade eden canlıdır.
Evet.
Gerek madden, gerek manen.
Evet.
ilmen, feyiz olarak insana kavuşan hiçbir canlı yok.
Üçüncü olarak metinde bir yandan insanın dünyaya çok meftun ve müptela olduğu nazara veriliyor. Öbür taraftan da eseri rahmet olarak dünyadan nefret ettirip alemi bekaya geçmek için bir iştiyak verildiği anlatılıyor. Bunu nasıl değerlendirebiliriz?
Şimdi ikisi de var. İnsan hem dünyaya müştak
ve meftun.
Meftun da alemi bekaya
iştiyak veriliyor.
İştiyak değil mi? Geçmek evet. için. İkisi de var insanda. Şimdi alem dünyaya meftun olması insanın bir defa insan dünyayla iç içe zaten. İç içenin de ötesinde insan kainat ağacının en son ve en cemiyetli meyvesi diyor. İnsan kainattan dokunuyor. Değil mi? İnsan kainatın meyvesi olunca insanın kainatı sevmesi bir bakıma meyvenin ağacı sevmesi gibidir. Yani biz müstakil bir varlık değiliz yani. Değil mi? Çünkü masada duran, odada duran bir koltuk gibi değiliz yani. Kainatla iç içeyiz.
Evet.
Ağzımızı açtık mı içeri nefes alıyoruz değil mi? Havayla iç içeyiz yani. Değil mi? Yerim, ayağımızın altında yer küresi var. Onun üzerinde dönüyoruz. Gözümüze ta 150 milyon kilometreden güneş ışığı gelip giriyor. Şimdi böyle baktık mı yani kainatı sevmememiz mümkün değil. Çünkü kainatın dokunmuşuz. Kainatın istifade ediyoruz. Maddi cihazlarımız kainatın maddesiyle beslendiği gibi manevi cihazlarımız da kainatı tefekkür ediyor, temaşa ediyor değil mi?
Evet.
Hayret ediyor, hayran oluyor. İşte buradan Cenab-ı Hakk'ın tesbihine gidiyor, tekbirine, hamd etmeye gidiyor. Bu manada da kainatın en çok istifade eden insan. Az önceki soruda kısmına geçmişti. Onun için insan kainatı sever.
Evet.
Kainatı sever ama insan iman gözüyle kainata baktı mı bilir ki bu kainat benim için bir imtihan salonu ya da ahiretin mezrası. Yani kainatı sever fakat bilir ki ben ahiret yolcusuyum.
Evet.
Asıl himmetini, asıl gayretini öte aleme ayırır. Hani insan beka için yaratılmış. Yani bu dünya ona bir misafirhanedir. Üstadın buyurduğu gibi. Onun için ebedi alemle irtibatı daha fazla. Diğer hayvanatta mesela ebedi alem iştiyakı yok. Niye yok? Çünkü ebedi alem iştiyakı bir hayvan da olsa ne yapacak yani? Mesela bir koyun da olsa daha mı çok süt verecek? Neyse o yapacağı ibadet neyse o dünyada.
Evet.
Onun Cenab-ı Hak onlara ölümü ve ebedi saadeti bildirmemiş. Ama insana bildirmiş ta ki o alem için daha fazla gayret göstersin, daha fazla sermaye biriktirsin, daha fazla mahsul yollasın diğer aleme. O bakımdan insan ahirette de irtibatı vardır. Oraya iştiyak engiz bir halet veriyor. Yani şey ahirete gitmek noktasında. İşte bu ikisi arasında insan şey yapıyor, bir imtihan geçiriyor.
Evet.
Malum insanda cüzirede var. Cüzirede olunca mesela diyelim güneş sadece ışık verir. Koyun sadece süt verir, arı sadece bal verir mesela. Başka bir şey vermez yani değil mi?
Evet.
Arı ipek örmez. İpek böceği de bal yapmaz. Ama insan öyle değil. Üstadın çok güzel bir tarifi var. Yer yer söylüyoruz. Sohbetlerde belki programları da geçmiştir. Mesnevi'de yine buyuruyor ki öyle bir fiilin mahsuldür ki insan istidadı irade ettiği şeyi kendisine veriyor. Yani ne iradesi onu yapabiliyor.
Evet.
Hayır olsun şer olsun. Ne iradesi onu yapabiliyor. Böyle bir varlık başka yok yani. Cinler var bizden başka imtihan olan. Onların sahası bizim kadar geniş değil. Ama onlarda da hayır şer işleme kabiliyeti var. İmtihan oldukları için. Şimdi insan böyle olunca cüzade verilince insana bir hayli hayır sahasında da dolaşıyor, şer sahasında da dolaşabiliyor. İşte bunun için ikaz edilmesi gerekiyor. Semavi kitaplarla, peygamberlerle ta ki nefse ve şeytana garip gelsin de ebedi aleme olan iştiyakını unutmasın, oraya yolcu olduğunu unutmasın. Dünyaya dünya kadar, ahirete ahiret kadar değer versin. Değil mi?
Evet. Metinde geçen insaniyetin dalalette boğulmaması ne demektir? Yani inanmayan insanlar insaniyetten mahrum mu yaşıyorlar?
Yok, insaniyetten mahrumiyet başka. İnsandır da dalalet fikren yanlış yolda gitmek demek yani. Üstad buyuruyor ya, dalalet fikridir diyor değil mi?
Evet.
Zulümat kalbidir, israf cesedidir diyor. Yani dalalet akla bakan bir tabir yani. Bu ifade ve kavram. Yani dalalet birçok sağlam doğru yollar var, bir de yanlış yol var. O yanlış yolların tümü dalalete giriyor. Evet. Dalalet. Şimdi onun için mesela İslam'da dalalet mesela fırkaları var. Bunlar insaniyetten çıkmış değildir, İslamiyet'ten de çıkmış değildir. Ve fetvaları farklı şeylerine göre, inançlarına göre. Dereceleri bir değil tabi, sapıklık dereceleri ama dalalet mesela İslam'ı yanlış anlamak buradaki dalalet. İslam yani mesela Cebriyeciler dalalet fırkasına giriyor. Ne diyorlar? İnsan iradesini yok sayıyor. Rüzgarın önündeki yaprak gibidir insan diyor. Değil mi?
Evet.
Mesela Mutezile bu fırkadan birisi. İnsan kendi fiilini kendi yaratıyor diyor mesela. Bunlar dalalet fırkası olduğu gibi fırka olarak. Lügat manasına baktık mı hak yoldan ayrılan her görüş dalalettir. Buna bütün batıl felsefe cereyanlar girer. Bütün batıl fikir akımları girer. Buradaki mevzu itibariyle konuşacak olursak dünyayı ve hayatı bütün hayatı değerlendirmedeki bütün yanlış telakkiler girer. Yani dünya nedir, hayat nedir, insan dünyaya niye gelmiştir? Değil mi? Hayatın evet. Gayesi. Bunları doğru değerlendirmek sırat-ı müstakim oluyor. Bu konudaki bütün yanlış değerlendirmeler dalalet oluyor.
Evet.
Yani buradaki manası o. Yoksa insaniyetten çıkıyor zaten. İnsan ki yanlış düşünüyor da dalalete giriyor. Değil
evet.
mi?
Evet.
Hayvan için dalalet söz konusu olmaz zaten.
Evet.
Yanlış düşünce yok ki dalalete girsin. Evet.
Bundan sonraki birkaç sorumuz üstteki metinde geçen 5 vezihle ilgili olacak hocam. Birinci vezih. İhtiyarlık mevsimiyle dünyevi, güzel ve cazibedar şeyler üstünde fena ve zevalin damgasını ve acı manasını göstererek o insanı dünyadan ürkütüp o faniye bedel bir baki matlubu arattırıyor.
Şimdi insan sorun nereden geliyor? Metin başına dönecek olursak yani insan bütün kainatla değil mi? İrtibatla yaratılmış.
Evet.
Efendim bu bayram yerine geliyor. İşte bütün kainattan istifade ediyor. Resmi geçtiğini geçiyor. Ondan sonra yani ayrılıyor bu bayram yerinden.
Evet.
Çok sevdiği vücudundan ayrılıyor mesela. O vücudunun bağlı olduğu kainattan da ayrılıyor. Bir insan öldü mü artık onun için ne bahar vardır, ne yaz vardır. Değil mi? Ne hava vardır, ne su vardır. Hepsi bitiyor. Artık ne göz vardır, ne kulak vardır onun için. Ruh var, ruhun görme sıfatı var. Ruh ölünce, insan ölünce ruh bedenden ayrılıyor ama sıfatlar onunla beraber. Ama artık o ayrılan ruh için nasıl göz, kulak, el, ayak diye bir şey yoksa, onları kullanamıyorsa, kainatı kullanamıyor. Ne nefes alabilir, değil mi? Evet. Zaten ihtiyacı yok ruhun nefes almaya. Ne su içebilir, zaten ihtiyacı yok su içmeye. Ne gece ne gündüz bir mana ifade etmiyor o ruh için. Şimdi böyle bir alemden ve böyle bedenden ayrılıyor ruh. Şimdi hem ve bunlara müştak olduğu halde ayrılıyor. Ötede de işte önünde bir ebedi saadet var. İşte bu ayrılan ruhun, bu ayrılışın kolaylaştırmak için Cenab-ı Hak bazı sebepler yaratmış. 5 tane madde usta evet. Sayıda. Ana hatları dediğim bunlar.
Evet.
Yani daha teferruatı vardır. Bir tabi kullanılsa da ama şu anda bir bakmam lazım oraya. Şimdi o haleti intihac eden vecihlerden, numune olarak beşini.
Evet.
Demek ki daha çok cihetlerle o haleti Cenab-ı Hak insana veriyor. Yani dünyadan rahat ayrılmayı, ebedi evet. Saadete daha çok yönelmeyi netice veren çok vecihler var. Beşin ustad beğeniyor burada. 5 ana madde.
Evet.
İşte ondan birisini şimdi burada şey yapacağız.
İhtiyarlık mevsimiyle.
Birisi bu. Ha, insana ihtiyarlık veriyor Cenab-ı Hak. O zaman ne oluyor ihtiyar olunca?
Dünyevi, güzel ve cazibedar şeyler üstünde fena ve zevalin damgasını ve acı manasını göstererek...
Demek ki ihtiyar olmadan gençken insan bunları göremiyor.
Evet.
Gençken dünyanın üzerindeki fena ve zeval damgasını göremiyor insan. Çünkü kendini ebedi zannediyor, vehmediyor. Ölmeyecek zannediyor kendisini değil mi? Satıyor da Polat'tan bir vücudu var zannediyor.
Evet.
Ama ihtiyarlık girince... o zaman Üstad ihtiyarı neye benzetiyor 9. sözde? Efendim söyleyeyim, güz mevsimine
evet.
Veya ikindi vaktine benzetiyor. Önle vaktinde o güneşin şaşarı döneminde bir insanı kabul edin, hayalin. Gece hiç aklına gelmez. Değil mi?
Evet.
Ama işte ikindiye girdi mi, önünde akşam var ya, artık başlar şeyi hatırlamaya, akşamı hatırlamaya. Akşamı hatırladıkça gündüzün, güneşin efendim sevgisi, muhabbeti yavaş yavaş kalbinden ayrılır. Bilir ki ben bu gündüzden bir iki saat sonra ayrılacağım, 3-4 neyse mevsimine göre. Yani ışığa olan muhabbeti ikindiden sonra azalmaya başlar.
Evet.
Ama önüne vakti doruktadır o muhabbet. Gençlik vakti, usta öyle önüne vaktine benzetiyor gençlik vaktini, namazları izah ederken. Evet. Ben buraya uygulamış oluyorum. İşte ihtiyarlık, usta mevsim dedi burada. Mevsim orada geçiyor. İkindi, yüz mevsimine benziyor ikindi vakti diyor. Evet. Yazın ortasındayken kışın soğuğu kimsenin aklına gelmez. Değil mi?
Evet.
Veya beyaz kar kimsenin aklına gelmez. Hep yeşil çimenler, ağaçlar, çiçekler insanın gözü önündedir çünkü. Ama ikindi, güz mevsimine girdik mi, yapraklar soldu mu, sarı rengin sonu beyaz, değil mi? Kış gelecek, kar evet. yağacak. İnsan kışı daha çok hatırlar. İşte ölümü de ihtiyarlıkta insan daha çok hatırlıyor. O zaman fena ve zevalin damgasını, yani her şeyin fani olduğunu daha iyi anlıyor insan. Değil mi? Gündüz fani olduğu gibi, ışık fani olduğu gibi, yerini karanlığa bırakacağı gibi, efendim söyleyeyim, hayat da fani, yerini ölüme bırakacak. Dünya hayatı da fani, yerini ahirete bırakacak.
Evet.
Bu manaları insan ihtiyarlık mevsiminde daha çok hissedebiliyor. Dolayısıyla dünyanın ayrılması daha rahat, daha kolay oluyor.
Evet.
Bu manaları düşünmeyen birisi için ayrılık daha zor. Bunları düşünmek ölümü kolaylaştıran bir sebep diyoruz zaten.
Evet.
Evet.
O faniye bedel bir Hı. baki matlub aratılıyor.
Yani bunlar hep fani, geçici.
Evet.
Ben ebediyet yolcusuyum. Asıl ebedi saadet başka alemde diye nazarını oraya diker.
Evet.
Ama geçen programda dediğimiz gibi buradan da ayrılmak istemez. Çünkü burada ahiret için sermaye biriktiriyor. Yani hem sever, istifade etmeye çalışır. Ahiretin namına efendim söyleyeyim burada tedarikatta bulunur. Fakat gözünün de ahirette olması lazım, nazarının.
Evet.
İnşallah böyle bir hayat sürmeye gayret etmemiz lazım hepimiz. Evet.
İkincisi, insanın alaka peyda ettiği bütün ahbaplardan %99'u dünyadan gidip diğer bir aleme yerleştikleri için o ciddi muhabbet saikasıyla o ahbabın gittiği yere bir iştiyak ihsan edip mevt ve eceli mesrurane karşılattırıyor.
Yani ikincisi bu. İkinci, ölümü hafifleten insan nazarında.
Evet.
Ahirete gitme iştiyakı veren bir sebep de bütün dost ve sevgililer diyor ya kabin öte tarafında.
Evet.
Başka bir sayesinde. Buradakiler de oraya gidecekler zaten diyor.
Evet.
%99 öbür tarafta diyor usta. %1'i burada. Bunlar da kalıcı değil. Bunlar da o yolun yolcusu. O manada baktık mı alaka peyde ettiğimiz diyelim vefat etmiş babalarımız, dedelerimizden tut bütün sülalemiz hep şeyde kabirin öbür tarafında. Değil mi?
Evet.
Ondan daha önemlisi vefat etmiş hocalarımızdan, üstadlarımızdan tut bütün peygamberler kabirin öbür tarafında. Üstadın bir ifadesi var ya İmam Rabban diyor Ahmed-i Faruk'i hayattadır diye Hindistan'da hayattadır diye ziyaretine bir davet vuku bulsa ziyaretine gideceğim diyor bütün meşakkatlere katlanarak.
Evet.
İlahir. Ama diyor şimdi diyor iki canın güneşi Resul Efendimiz
evet.
milyonlarca Faruk Ahmetlerle muhat olarak sakin orada duruyor diyor yani. Niye acele etmiyoruz onların ziyaretine gitmeye?
Evet.
Değil mi? Öyle bir ifadesi var. Yani evet. mana bu. Şimdi Resul Efendimiz bütün peygamberleri beraber orada. Etrafında bütün sahabeler orada, bütün müceddidler orada, bütün müştehitler orada, bütün aktaplar orada, bütün evliya asfi orada, imanla göçmüş bütün akrabalarımız orada. Burada 3-5 kişi kalmış diyor, onlar da zaten oraya gidecekler.
Evet.
Bunu düşünmek de insanın ahirete göçme iştiyakını, dolayısıyla ölümü de şey artırır, ölümün de zahmetini azaltır diyor.
Evet. Üçüncüsü, İnsandaki nihayetsiz zayıflık ve acizliği bazı şeylerle ihsas ettirip hayat yükü ve yaşamak tekalifi ne kadar ağır olduğunu anlattırıp istirahata ciddi bir arzu ve bir de diyar-ı ahire gitmeye samimi bir şevk veriyor.
Bir de bu yani. Hani ayet-i kerime var ya cihatla ilgili gerçi de buraya da uygulanabilir. Yani biz, siz bir şeyi kereh görürsünüz ama o aslında hakkınıza hayırlıdır değil mi?
Evet.
Onda sizin için hayır-ı kesir vardır. Büyük hayırlar vardır. Devamı da var. Şimdi burada işte hastalıkları, musibetleri, dostlardan ayrılmayı, hani insan kereh görür.
Evet.
Fakat bunlar insanın dünyaya olan muhabbetini, bağlılığını koparan şeyler.
Evet.
Yani şimdi çok sevdiğinden birine ayrılmak başka değil mi? Bir, diyelim ki bir şeyi çok seviyorsunuz, ağacı çok seviyorsunuz değil mi? Çok seviyorsunuz. Ama nasıl seviyorsunuz? İşte yapraklar yemyeşil, çiçekler açmıştı, şimdi yerini meyvelere bırakmış, bütün meyvelerle dopdolu. Şimdi böyle bir ağaçtan ne yaparsınız? Ayrılmayı kolay kolay başaramazsınız değil mi? İstemezsiniz. Evet. Ama şimdi dökülüyor meyveler teker teker. Hiçbir meyve kalmıyor. Yapraklar dökülüyor. Hiçbir yaprak kalmıyor. Kupkuru bir odun. Onun başını çok fazla beklemezsiniz herhalde değil mi?
Evet.
Ayrılmak kolaylaşır yani. Şimdi bu dünyada da sevdiklerimizden ayrılmamız, hastalanmamız, efendim söyleyeyim, üzüntülerimiz, geçmiş sıkıntılarımız, dünyanın diğer musibetleri vesaireleri, dünyaya olan şeyi, muhabbeti her bir şey o dökülen meyveler gibi azaltıyor. Bu azalma da insanın ahirete gitmesini kolaylaştıran ayrı bir sebep diyoruz zaten. Demek ki bir cihete rahmet oluyor yani.
Evet.
Ayet-i kerime onun için okudum yani. Bize zahiren elemli geliyor, üzüntülü geliyor ama böyle olmasa da her şeyimiz mükemmel olsa, bütün dostlarla hep beraber olsak, sıhhatimiz mükemmel yerinde olsa, bütün geçim imkanlarımızda hiçbir problem olmasa, lüksümüz tamam, böyle bir dünyadan ayrılmak çok daha zor olur.
Evet.
Üçüncü bir Cenab-ı Hakk'ın rahmeti de böyle tecelli ediyor.
Evet. Zayıflık ve acizlikle diyor, hayat yükü ve yaşamak tekalifi ne kadar da olduğunu.
Yani sen insan zayıf ve acizliğin işte daha iyi hissediyor yani.
Evet. Evet.
Ama gençken dediğin gibi işte her şey imkan yerindeyken bunu fazla hissetmeyebiliyor.
Evet.
İhtiyarlıyor bir. Birçok dostları kabre geçiyor iki. Zayıflığı, acizliği de daha iyi hissetmeye başlıyor.
Evet.
Hayatın yükü daha da ağırlaşıyor ona.
Evet.
Artık yani neredesin Azrail diyen çok insanlar görmüşüz yani. Evet. Ölümü iştiyakla bekleyen.
Evet.
Evet.
Dördüncü vezihle ilgili bir iki şıklı sualımız var. Süremiz de az.
Siz bilirsiniz.
İsterseniz gelecek hafta bakalım hocam.
İnşallah.
Ağzınıza sağlık hocam.
Şimdi.
Sorularla Risale-i Nur programının kıymetli takipçileri, bu haftaki programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta yine 17. sözle görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.